Ayrım 28, sayfa 353, 46. Cebeli Tarık Dağı. Küçük motorlu tekne yüksek mavi yeşil dalgalarla inip kalkarken ünlü Cebelik Tarık kayalıklarının dik sarp yamaçları belirgin bir şekilde görülüyordu. Dar kayalık bir sahil şeridi sudan yaklaşık 3 metre yukarıya kadar uzanıyor. Bundan sonrasında mağaralarda kaplı kayalık duvar görüntüleri hakim oluyordu. Doğa koşullarının aşındırmasıyla oluşan geniş mağara girişlerinin gerisinde gözü parlak güneş ışığıyla kamaşanların tam algılayamadığı uzun dar karanlık tüneller vardı. Daha az dikkat çekmek için mağaraları gün ışığında ziyaret etmeye karar vermişlerdi. Sonuçta onlar yalnızca ünlü Gorham mağarasını görmek isteyen İsviçre'li bir turist çifttiler. Adı vermek istemediği gibi güneş gözlüklerini de bir an gözünden çıkarmayan teknenin kaptanı motorun gürültüsünü azaltarak sahile doğru rölantide ilerledi. Tam kayalık sahile ulaştıklarında ise geri vitese takıp tam gaz verdi ve tekne sahilden 2 ya da 3 metre önce durdu. Vezir ve şah bir an bile tereddüt etmeden ve kaptanla vedalaşmadan hemen diz boyundaki suya atladılar ve sahile doğru yürümeye başladılar. Yanık tenli, uzun dalgalı siyah saçlı ve gür bıyıklı bir adam mağaranın ağzından dışarı çıktı. Konuşmuyordu ama vücut dili derdini anlatıyordu. Kale kadar olmasa bile bir hayli iriydi. Etkileyici gözleri ve güçlü kaslı kolları vardı. Gerçekten de bakışları öylesine derin, öylesine zeki, keskin ve bilgeydi ki vezir kıyıya varmadan hemen önce kala kaldı. Bu adamda tam olarak tanımlanmadığı bir şey vardı. Bu arada tekne hızla açık denizde uzaklaşmıştı bile. Vezir kendini toparlayarak tekneyi işaret etti ve tipik İsviçre aslanıyla "Yüzünüzden anladığım kadarıyla burada olmamamız gerekiyor," dedi. "Ama gördüğünüz gibi işte, o bizi bırakıp gitti." Adam kollarını göğsünden kenetledi. "Buraya niçin geldiniz?" "Şehirdeki rehberimiz," dedi kale. Yine İsviçre aksanlı öksünmeye çalışarak Gorham Mağarası'nın Cebeli Tarık'taki muhakkak görülmesi gereken en muhteşem yerlerden biri olduğunu söyledi. Olağanüstü bir tarihi olduğundan, burayı görme fırsatının kesinlikle kaçırılmaması gerektiğinden bahsetti. Burayı görmenin tarihe, insanoğlunun geçmişine tanıklık olmak anlamına geldiğini. "Kesinlikle haklı ama tek sorun mağaraya girişin yasak olması. Mağara ziyarete kapalı. Yalnızca arkeolog ve antropologlara verilen resmi davetiniz olmadan girmeniz olanaksız. Sanırım öyle bir durumda yok." Vezir dudaklarını büzdü. "Korkarım yok. Bundan emin misiniz? Yani içeriye giremeyeceğimizden." "Kesinlikle." Vezir kaleye baktı. Kale sevimli bir biçimde gülümseyerek onu silkti. Hala şımarık turist rolündeydi. "Neden olmasın ki?" Vezir gülümsedi. "Bakın, sizden özür dilemeliyim. Aslında size karşı dürüst olduğum söylenemez." Adam durumu değiştirmedi, bir şey söylemedi ama kaşlarını çattı. "Bizi buraya bir arkadaşımız gönderdi. Bu mağaraları ziyaret etmemizi söyledi. Burayı muhteşem bulacağımızı belirtti. Kendisi Atina'da, Akropolis'in eteklerinde oturuyor. Plaka bölgesinde. Belki oraya gitmişsinizdir. Yılın bu mevsiminde muhteşem bir yer. Galata muhteşem," diye ekledi kale. Adam biraz düşündükten sonra "onu tanımıyorum," dedi. Vezir elini bluzun içine sokarak argoda bulunan muskayı çıkardı. Üzerindeki herkes sembolü ışıkla kapladı. Adam şaşakaldı. Bir an kaşlarını çattı ve sonra gülümsedi. "Ah, demek özel bir davetiyeniz var." "Öyle olduğunu umuyoruz," dedi vezir. Adam bir an düşündü. Sonra mağaranın girişine döndü. "Beni izleyin." Onları mağaranın en geniş ağzından içeri alıp ardındaki karanlığa soktu. Tünel büyük ölçüde döküntülerden temizlenmişti ama karanlıkta ayak bastıkları zemini bile görmek olanaksızdı. Eğer çok ileride adamın en azından kafasını görebilmelerini sağlayan bir ışık olmasaydı rahatlıkla onu kaybedebilirlerdi. "Yabancı aksanla konuşmayı bırakabilirsiniz," dedi adam. "Amerikalı olduğunuzu biliyorum." Kale bunun nedenini sorma zahmetine bile girmedi. Yalnızca Norman aksanıyla "adınızı duyamadım," dedi. "Alexander Diotrapes." Adam hızla ilerliyordu. Çok sayıda ayaklı halojen lambayla aydınlatılmış bir bölmeye girdiler. Zemin kesişen ipliklerden oluşan bir ağ sistemiyle karelere ayrılmıştı. Burası da gerçekten de profesyonel anlamda arkeolojik bir kazı alanıydı. Orada çalışan çok sayıda insan onları kuşkulu bakışlarla süzülerse de hiçbiri selam bile vermedi. Alexander'ın bir el işaretiyle yeniden işlerine koyuldular. "Lütfen yoldan çıkmayın. Yanlış tek bir adım bile binlerce yıllık bir tarihi mahvedebilir." Kale iplerle çevrili 60 santim genişliğindeki yolu fark etti. Kıvrıla kıvrıla mağaranın derinine doğru ilerleyen yolu her kim belirlediyse özenle küçük parlak turuncu bayraklarla işaretlenmiş arkeolojik bulgu alanlarının her birine uğramasını sağlamıştı. Buradan aralarında bıçak, mızrak ucu ve kemik parçaları da bulunan yaklaşık 120 tarihi eser çıkarıp müzeye teslim ettik. Ama sonra büyük keşfimiz bütün bunları gölgede bırakacak nitelikte. Vezir, soyları tükenmeden önce Netherlandlerin son yerleşim yeri olması mı diye sordu. Alexander, mağaranın arka duvarlarından birinin önünde durdu. "Buradan daha öteye gidilemiyor gibi göründü." Gülümsedi. "Kurucumuzun sembolünü taşıyorsunuz," dedi. "Onun adını da bildiğinizden hiç kuşkum yok." Heraklas diyen vezir, bu sözcüğü özellikle Tarteki telaffuz şekline uygun söylemeye gayret etmişti. Alexander'ın başını sallayarak yana çekilmesiyle duvara kazınmış Herkül sembolü ortaya çıktı. Biraz daha yana kaydı ve sonra duvarda kayboldu. Vezir ve kale adamı izleyip ancak çok yaklaşınca görülebilen bir girişe ulaştılar. Adam onları hafifçe aydınlatılmış loş bir merdivenin başında bekliyordu. Burası bir tür kale. Herkül dünyadaki son günlerini burada geçirdi. Muritlerine yöntemlerini öğretti, bilgilerini aktardı. Sırlarını emanet etti ve böylece insanlar arasındaki tanrı sıfatını korudu. Yani bir tanrı değil miydi diye sordu kale. Alexander ve vezirin peşinden kıvrımlı merdivenden aşağı inerken sürekli arkalarını kontrol etmeye çalışıyordu. Eğer bir şeyler ters giderse bu mağaralar sistemi gerçekten bir kabus olabilirdi. Pek değil ama olağanüstü bir insan olduğu kesin. Belki de dünyaya gelmiş gelecek en muhteşem insan. Her tür övgüyü ve hayranlığı hak eden biri. Ama kesinlikle insan. Efsanevi Herkül'ün mirası bu. İnsanlığın zirvesi. Hepimizin ulaşmaya çalıştığı hedef. Merdivenin dibinde tahta bir kapı vardı. Alexander onları yine şaşırttı. Yapar bir kaya parçasını kenara iterek elini altındaki el tarama kimlik saptayan aygıta yerleştirdi. Mavi ışığın elini ve parmaklarını iki kez taramasını bekledi. Ardından kapıya doğru açılarak geçmelerine izin verdi. Kapının arkasındaki oda genişti ve modern bir dekorasyonu vardı. Kaya duvarlar, tavandaki sarkıtlar, dikitler, kaya resimleri mağaranın ne denli eski olduğunu gösteriyorlardıysa bilgisayar terminalleri, laboratuvar masaları ve iki sıra soğutucu en son teknoloji ürünleriydi. Eğer bir zamanlar burada Netherlandlerin yaşadıklarına ilişkin kanıtlar varsa bile çoktan sökülüp götürülmüş ya da parlatılmış taş demirinin altında kaybolmuştu. Kale Pierce'ın bunu tahmin etmiş olduğunu düşünüyordu. Artık yalnız olduklarına göre bu oyuna bir son verip bazı soruların yanıtlarını alma zamanı gelmişti. Kate Pierce'in 9 mm'lik Glock tabancasını çıkararak Alexander'a yönetti. Bağışla dostum ama sormamız ve yanıtlamamız almamız gereken sorularımız var. Hem de hemen. Kale adamdan her türlü tepki bekliyordu. Çok sert görünen adam birçok ölümle burun buruna gelince korkudan altına yaptığını ağladığına yalvararak önünüze diz çöktüğüne tanık olmuştum. Ancak Alexander yalnızca gülümsedi ve için için güldü. Bir şekilde silaha rağmen bu denli soğukkanlı kalmasını sağlayan bildiği bir şey olmalıydı. Oradaki bir tabureye oturdu. Ellerini dizine koydu ve sordu. Bilmek istediğiniz neydi? Söyleyin. Vezir ve kale, Alexander Diopres'in meraklı coşkulu gözlerine bakarken kendilerine yaklaşan iki figürü fark etmediler bile. Tavandan yaklaşan iki figürü.
47. New Hampshire.
Adamın birinin insanların hayatını kurtarmak için cehennem alevlerinin içine daldığı haberi kamp alanında yangının evi yalayıp yutmasından çok daha çabuk yayıldı. Kalabalık göz açıp kapanana kadar 100 kişiyi buldu. Öyküyü dinleyen kadınları çekip yutkunuyorlardı. Erkeklerse kendilerini buna cesaret edememiş olmasına mazeret bulmaya çalışıyorlardı. Cep telefonuyla video çekimi yapmaya çalışan bir genç Sean'ın gözünden kaçmadı. Eğer fil canlı olarak kurtulmayı başarırsa bu videonun internete yayınlanmaması için elinden geleni yapmaları gerekiyordu. Ama kurtulamazsa? Şah böyle bir olasılığı düşünmek bile istemiyordu. Bu arada fil alevler içindeki kulübeye girdi yaklaşık bir dakika olmuştu. Uzaktan itfaiyenin sirenleri duyuluyordu. Plymouth çok çabuk tepki vermişti. Eğer yangın yayılırsa kamp yerinin tamamı aileler içinde kalabilirdi. Tam şah bir önlem almak için kamp yerinin boşaltılması olası üzerinde düşünürken kulübenin çatısı büyük bir patlamayla uçtu. Açılan delikten kara dumanlar yükseldi. Şah endişeyle başını salladı. Bina çöküyordu ve fil içerideydi. Bir anda duman aralandı ve dışarı fırlayan bir figürle birlikte çatının kalan kısmı ve evin iki katı çöktü. Adam yere düşerken sanki dallar kırılmışçasına büyük bir gürültü oldu. Bacakları kırılmıştı. Yan düşen adam sanki kolların arasındaki bir şeyi korumak istercesine sırtın üzerine döndü. Kalın duman tabakasına rağmen şah filin heybetli gövdesini tanımıştı. Thor da öyle. Hayvan kuyruğunu sallayarak file doğru atıldı. Onlar dışında birilerinin onu tanıması olanaksızdı ama. Kameralı telefonu olan genç yaptığı bu küçük çekimle küçük bir servet kazanabilirdi. Fil dayanılmaz korkunç bir acı tüm vücudunu sararken dişlerini sıktı ve gözlerini sımsıkı kapadı. Yuvarlanıp dizlerinin üzerine oturdu ve bir eliyle yerden destek alırken diğeriyle kalan bir battaniyeyi göğsüne basılı tuttu. Şah yanına gitti. Tuhaf bir şekilde onun fil olduğunu bilmesi rağmen endişeliydi. Bir terslik vardı. Bir yanı hemen koşup büyük acılar içinde karının arkadaşına yardım etmek istiyordu. Diğer yanı içinden bir ses bilinçaltı avaz avaz aksini haykırıyordu. Kaç. Fil bundan kurtulmamalıydı. Şah yine de ona rağmen yürüdü. Filin derisi simsiyahtı. Büzülmüş ve çatlamıştı. Çatlakların arası kıpkırmızıydı. Derisi yanıp erimişti. Fil adam ve Quasimodo birleşirse onun yanında güzel kalırdı. Soluğu hızlı, düzensiz ve boğuktu. İlkel, öfkeli. Ateş onu hem içten hem dıştan değiştirmiş, canavara dönüştürmüştü. Kalabalık da aynı şeyi görmüş, Şah ona doğru bir adım atarken onlar geri çekilmişlerdi. Filin yüzündeki bir hareketle Şah durdu. Bir şeyler değişiyordu. Bir kadın çığlık atarak kalabalığın arasına sığındı. O da Şah'ın gördüğünü görmüştü. Olanaksızı. Fil belki acıdan belki öfkeden bunu kestirmek olanaksızdı. Böğürmeye başladı. Kömüre dönen derisi gözlerinin önünde parça parça kopup aynen kas tüyü gibi yola doğru uçuşmaya başladı. Bazı parçalar rüzgara kapılıp bekleşen kalabalığın üzerinden uçup kayboldu. İnsanlar şaşkınlıktan dona kalmış bir halde kağıda dönmüş bir deri parçalarının başlarının üzerinden uçmasını izliyorlardı. Bu arada bir yandan deri parçaları koparken bir yandan da filin bedeni taze yeni bir deriyle kaplanıyordu. Saçları tamamen yanmış olan kel kafasından yeni saçlar çıkıyordu. Yüzündeki kırmızı karışık deri düzleşip yumuşadı. Alevler içindeki evren bir alev topu gibi fırlamasının üzerinden 30 saniye bile geçmeden fil yeniden insana dönmüştü. İyileşti. Filin çığlıkları kaybolurken şah meraklı kalabalığa önlerinde değişim geçiren adamla ilgili yorumlarda bulunma fırsatı tanımadan onun önüne geçti. İyi ya da kötü, melek ya da şeytan. Dindar insanlar dünyayı siyah ya da beyaz olarak görmek eğilimindeydiler. Fili mümkün olduğunca bu çabuk buradan uzaklaştırmalıydı. Ona Tristan Tacun'a da rejenerasyon serumu yapılmış olduğunu nasıl anlayamamış, böyle bir gerçeği nasıl atlamıştı? Fil oradaki patlamanın tüm etkisine maruz kaldıktan sonra yara bile almadan ayağa kalktığında anlamış olmalıydı bunu. Şimdi asıl soru belliydi. Fil de delirecek miydi? Şah filin yanına diz çökerken etinden ve yanmış giysilerinden çıkan duman ve buharı görebiliyordu. Canlı canlı yanma dehşetini yaşamış ve kurtulmuştu. Şah sağ elini beline götürdü. Gereğinde silahını çekmeye hazır olmalıydı. Bu korkunç bir sorumluluktu ama fil rejenere olarak delirip bu kalabalığa saldırırsa çok azının yaşaması şansı olacaktı. Sol elini onun omuzuna koyarak fısıldadı. Fil. Gözleri karşılaştı. Fil konuştuğunda sesi homurdanmadan farksızdı. Benim. Döndüm hala aynıyım. Ama kontrolümü yitirirsem onay gibi olursam kullan onu. Şahın hala arkasına tabancasını çekmeye hazır tuttuğu koluna baktı. Kelleme uçur. Başka bir şey söylenmesine gerek yoktu. Her ikisi de durumun farkındaydı. Eğer fil kontrolü kaybederse başı uçacaktı. Bu yapılabilecek en doğru şeydi. Fil masum birine ya da ekip arkadaşlarından birine zarar vermektense ölmeye yeğliyordu. Çocuklar. Fil ayağa kalkarken iki büklüm gövdesini doğrulttu. Kollarının arasında battaniyeye sarılmış bir top vardı. Tam olarak ayağa kalktığında yavaşça battaniyeyi açtı ve iki sağlıklı baygın ama pek bir zarar görmemiş çocuğa doğru ortaya çıkardı. Kalabalık sevinç çığlıkları yükseldi. Tanrı'ya şükür, yüce tanrım haykırışları çevreyi kapladı. Ve bu sevinç çığlıklarını ancak o sırada köşeye dönüp ormana giren itfaiye araçlarının sirenleri bastırdı. Onların dedi fil, tedaviye ihtiyaçları var. Sakin ol diyen Şah, çocukları teker teker alıp hala alevler içindeki evin uzağa çimenlerin üzerine yatırdı. Thor sevgiyle çocukların yüzlerini yaladıktan sonra yanlarına gitti. Şefkatli olmak köpeğin görev kapsamında değildi ama o sonuçta bir golden retriever'dı. Şah çocukları muayene etti. Nabızlarına baktı, soluklarını dinledi. Küçük göğüslerinin ağır ağır inip kalkmasını izledi. Ama bu arada kalabalık hala ondan ve filden güvenli bir uzaklıkta duruyordu. Onların fil hakkında bir şeyler fısıldaştıklarını duyuyordu ama bunu aldırmadı. Şah çocukları muayene etmeyi bitirince fil onu kolundan tuttu. Bir an için öfkelenmiş gibi görünüyorduysa da bu hızla iyileşen yaraların verdiği rahatsızlıktan kaynaklanıyor olabilirdi. Zamanımız yok. Vücudu acele sarsılırken ürperdi. Hafifçe inledi, homurdandı ve sonra kendine geldi. At GPS aygıtını aktive etti. Seni bulmaya çıkmıştım. Bir şey bulmuş olmalı. Ya da biri onu buldu. Başı belada olabilir. İki itfaiyeci kalabalığı yararak yaklaştı. Fili meraktan irileşmiş gözleriyle tepeden tırnağa süzdükten sonra tüm dikkatlerini yerde yatan çocuklara yönelttiler. Tanrım, ne oldu onlara? Kalabalıktan biri bağırdı. Onları o kurtardı. Şah, çocuklar fazla duman solumuş olabilirler. Tedavi edilmeleri gerekiyor, dedi. Ama yaşayacaklar. Evde başka biri var mı? Evin yaşlı bir çifte ait olduğu söylendi diyen itfaiyecilerden biri yeniden file baktı. Ve siz, iyi misiniz? Ev boştu, bütün odaları kontrol ettim. Siz içeri mi girdiniz diye soran itfaiyeci, alevler içindeki eve bakarak sordu. Fil kaşlara çatık öfkeli bir sesle yanıt verdi. Hayır, en büyük zevkim öncelikle kurumlar içinde yuvarlanıp, ancak cümlesini tamamlayamadan itfaiyenin iki hortumdan sıktığı basınçlı sular yanan eve ulaştı ve alevler sönmeye başladı. Ama geç kalınmıştı. Zaten zayıflamış olan evin iskeleti de çöktü. Birinci kat ve çatının iskeletinin yıkılmasıyla birlikte duman, kıvılcımlar ve yanan tahta parçaları havada uçuştu. Ve kalabalık üzerlerine gelen ateş yağmuruyla korku içinde geri çekildi. İtfaiyeci çocukları kendi bedenleriyle koruyarak uzaklaştırdılar. Duman yeniden hafifleyip gürüş berraklaştığında çocukları alevden kurtaran iki adam ve köpekleri gitmişti. Kalabalık çevrede onları araştırdı ama ortadan yok olmuşlardı. Tıpkı melekler gibi. 15 dakikalık yavaş ancak sarsıcı bir araba yolculuğunun ardından kamyonet durdu. At muşamba tentenin bir ucunu kaldırıp dışarı baktı ve sürücünün yukarı bakıp el salladığını gördü. Kime ya da neye el salladığını göremedi ama büyük olasılıkla yukarıda yolu gözetleyen bir kamera vardı. Çünkü hemen ardından tam karşılarında yosunla kaplı bir görünen kayadan bir duvar dağın içine doğru kaydı ve dağın içine doğru uzanan bir yeraltı tünelinin girişi ortaya çıktı. Kamyonet yola devam ederken at iyice muşamba tentenin altına girdi. Tentenin kenarından kaya kapının hemen arkalarından yeniden kapandığını görebiliyordu. Araba ilerledikçe tavana monte edilmiş iki sıra ışık hızla arabanın üzerinden geçip gidiyordu. Yeniden kamyonetin içine dönen at birlikte yolculuk ettiği insanlara baktı. Onları inceledikten sonra gri saçta çok sayıda karaciğer lekesi olan çiftin adlarının Doug ve Linda Crowell olduğunu keşfetmişti. Her ikisi de 80 yaşın üzerindeydi ve Pinckney İncil Konferans Merkezi'nin alanında bir evleri vardı. Her ikisi de yaşıyordu ama uyuşturulmuşlardı. Manifiyot olduğundan ne istiyordu kim bilir. Bilim insanı falan değillerdi. Süresi çoktan geçmiş kimliğinden adamın değirmen işçisi olduğu anlaşılıyordu. Linda'nın üzerinden mutfak önlüğünde un miktarına bakınca onun da ancak pasta pişirme konusunda bilgisi olabileceği anlaşılıyordu. Kamyonet yavaşlayınca at dışarı baktı. Bir tür yükleme rampasına yaklaşıyorlardı. Aslında bu çifti orada bırakmak istemiyordu. Ona büyük annesi Dai Jung'u anımsatıyorlardı. Ama kalması demek ölüm demekti. Onun ölümü çiftin yaşama şansını da azaltacaktı. At yavaşça kamyonetin arkasından dışarı sızışarak hemen oradaki bir girişin gölgesine sığındı. Kamyonet iyice aydınlatılmış bir park yerinde durdu. Sürücü ve yolcusu güvenlik üniformalı iki kişi tarafından karşılandı. Yengi dört adam tarafından kendi aralarında çakılışıp görüştükten sonra umarsızca yaşlı çifti kamyonetten aldılar ve onları kol ve ayak bileklerinden tutarak götürdüler. Grubun ayrılmasının ardından yükleme alanı karanlığa büründü. At saklandığı yerden çıkarak kapıyı kontrol etti. Kilitliydi. O anda gözüne soluk yeşil bir ışık takıldı. Yavaşça yaklaştı. Bunun bir hareket sensörü olabileceğinden endişeleniyordu. Ama yaklaşınca ne olduğunu anladığında rahatlayabildi. Bu yerden yaklaşık 2,5 metre yukarıya yerleştirilmiş, aşağıya işaret eden üçgen bir yol işaretiydi. Duvarı yokladı ve sürgülü kapının iki kanadının birbirine dayandığı noktayı buldu. Yavaşça sola ve sağa doğru yoklamayı sürdürünce eli bir düğmeye değdi. Düğmeye bastı, düğmede sarı bir ışık belirdi ve aynı anda çift kanatlı kapı kayarak açıldı. Büyük bir yük asansörüydü bu. Aşağı. At asansör kabinine girdi ve seçeneklere baktı. Katlar harflerle belirtilmişti. G, L, Y ve P. Birinci kattan başlayarak aşağı doğru ilerlemeye karar verdi. Üzerinde G yazan düğmeye bastı. Sonra sik sağ üzerine çıkararak kabzasıyla tam tepesindeki lambayı kırdı. Karanlıkta köşeye büzüşerek kapıların yeniden açılmasını bekledi. 30 saniye sonra kapı açıldı. At gözleri kabine dolaşan parlak ışığa alışana dek bekledikten sonra koridora çıktı. Yüksek tonda sürekli yenilenen patlamayı andıran bir ses vardı. Ses tekrar duyuruluyor ve her defasında bunu boğuk bir homurtu izliyordu. Burnuna insan teninin ağır keskin kokusu geldi ve bir anda gözünde rejeniler işkence odaları ve ameliyat masalarına bağlanmış insan denekler canlandı. Duvara yaslanarak gürültü ve kokuların geldiği odanın 20'ye 2,40 ölçülerindeki penceresine doğru ilerledi. Derin bir soluk aldıktan sonra cesaretini toplayıp içeri bakmaya hazırlandı. Uzun deneyimler sonucunda edindiği yetenek sayesinde odaya bir an göz atması oradaki her şeyi zihnine kazıyıp daha sonra gerektiğinde kullanmasına yetecekti. Ancak başını çevirip odaya baktığında kala kaldı. Gördüğü öylesine ilginç ve akıl almazdı ki gözlerini ayıramıyordu.